Ayrım 7.
Sayfa 102. Tragedya, komedya, tarihsel oyun, pastoral, pastoral komik, tarihsel pastoral, trajik tarihsel, trajik komik tarihsel pastoral, değişmez sahne ya da kuralsız oyun. Hepsini oynayabilirler. Onlara ne Seneca fazla ağır gelir ne de Plautus fazla hafif. İster kurallı olsun oyunlar, ister kuralsız. Bunlardan iyisi bulunmaz. Hamlet. En büyük yefta, yefta Tevrat'a göre yefta düşmanlarını yenerse karşısına çıkacak ilk canlı varlığı kurban edeceğine yemin etmiş ve karşısına ilk çıkan kendi kızı olmuş. İsrail'in yargıcı, ne hazine varmış sende meğer? Polonius. Ne hazine varmış onda lordum? Hamlet. Ne mi? Biricik güzel kızı varmış. Öyle sevilen bir kız ki hem de adamcağız kızına taparmış. Polonius kendi kendine. Hep kızımda aklı. Hamlet. Yanılıyor muyum ihtiyar yefta? Polonius. Madem ki bana yefta diyorsunuz lordum. Evet, çok sevdiğim bir kızım var. Hamlet. Hayır hayır, öyle değil devamı. Polonius. Peki nasıl lordum? Hamlet. Nasıl mı? Ama gel gör ki Tanrı'nın işi. Sonra da bildiğin gibi kadersiz doğmuştu kişi. Fazlası dinsel şarkının ilk kıtasında, hah işte sözümü kısa kesecek adamlar geldi. Oyuncular girer. Hoş geldiniz efendiler. Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri iyi gördüğüme sevindim. Hoş geldiniz aziz dostlar. Oo, ihtiyar dostum, bakıyorum yüzünde bir kenar şeridi bitmiş seni son gördüğümden bu yana. Sakalınla bana nispet yapmaya mı geldin Danimarka'ya? Ah sayın genç bayan ve hanımefendi. Kutsal anamız hakkı için sayın bayan, onu son gördüğümden beri gök kubbeye iki topuk boyu daha yaklaşmışlar. Tanrı'ya dua edelim de sesiniz kırılmasın. Sesiniz kırılmasın. Hamlet kadın rollerine çıkan genç erkek oyuncuyla konuşuyor. Bu oyunculardan büyük bir bölümü ergenlik çağıyla birlikte sesleri kalınlaşınca artık kadın rolüne çıkamaz oluyorlarmış. Yoksa çatlağı iç halkasına işleyen altın gibi geçmez olur. Altın, zamanın altın paralarının üstündeki kral resminin çevresinde bir halka varmış. Paradaki çatlaklar, kırıklar bu halkaya ulaşınca para geçmez sayılırmış. Efendiler, hepiniz hoş geldiniz. Haydi Fransa'daki şahinciler gibi yapalım. Gördüğümüz her şeyin üzerine salalım kuşumuzu. Önce hemen bir tirat dinleyelim. Haydi gösterin hünerinizi. Haydi ateşli bir tirat. Birinci oyuncu. Nasıl bir tirat lordum? Hamlet. Hani bir zamanlar dinletmiştin bana. Ama o oyun ya hiç oynanmamıştı ya da bir kez oynanmıştı. Aklımda kaldığına göre milyonların beğendiği bir oyun sayılmazdı. Havyar gibi gelmişti çoğunluğa. Ama bana göre ve bu konularda yargıları benimkinden üstün olanların görüşüne bakılırsa çok güzel bir oyundu. Derli toplu, düzenliydi sahneler. Ölçülü ve ustalıklı bir dille yazılmıştı. Yanılmıyorsam biri şöyle demişti bu oyun hakkında. Satırlar arasına fazla baharat konarak oyuna tat verme yoluna gidilmemiş. Üslupta gösterişe kaçılmamış. Yalın bir düzen göze çarpıyor. Tatlı ve doyurucu. Fazla ince ayrıntılara girilmeden bütünün güzelliği vurgulanmış. Ben özellikle bir konuşmayı çok beğenmiştim. Hani Aeneas'ın Dido'ya anlattığı masal var ya. Masal, bu masal Vergilius'un Aeneas destanının ikinci ve üçüncü kitaplarında geçer ve Kral Priamos'un Akileus'un oğlu Pyrrhus tarafından öldürülüşünü konu alır. Özellikle de Priamos'un katlinden söz ettiği bölüm. Eğer ezberindeyse şu dizeyle başla. Nasıldı, nasıldı? Hirkanya canavarı. Hirkanya canavarı, eski çağlarda Hazar Denizi kıyılarında yaşadığı sanılan yırtıcılığıyla tanınmış kaplan gibi tüylü Pyrrhus. Yok yok, böyle değildi. Pyrrhus'la başlıyordu. Tüylü simsiyah kolları, düşünceleri kadar karanlık, tıpkı gece gibi. O kader atının içinde gizlenmiş otururken, kader atı Yunanlıların Troya'ya soktukları ünlü tahta at. Korkunç ve kapkara yüzüne bir felaket arması sıvanmıştı sanki. Baştan ayağa kana boyanmış kıpkızıl şimdi. Babaların, anaların, kızların, oğulların üstüne sıvaşan kanı, pişmiş ve kurumuş teninde sıcaktan kavrulan sokaklardan yürürken, o sokaklar ki zalim ve lanetli bir ışık tutuyordu efendilerinin katiline, lanetli bir ışık cehennem alevlerine benzediği için. Gazap ve ateşle yanıp tutuşan, her yanı pıhtılaşmış, irine bulanmış, gözleri birer yakut damlası Pius. Sanki cehennemin kendisi kocamış Priamos'u arıyordu. Haydi gerisini sen getir. Polonius. Tanrı adına lordum, iyi okudunuz doğrusu, hakkını verdiniz. Birinci oyuncu. Çok geçmeden buldu onu. Yunanlara saldırırken kısa düşüyordu Priamos'un hamleleri. Köhne kılıcı koluna isyan ediyor, indiği yerde kalıyor, buyruk dinlemiyordu. Denk değildi güçler ve Pirus saldırdı. Hırsla savurduğu kılıç sıyırdı geçti Priamos'u. Ama gaddar kılıcın rüzgar dalgası gücü tükenmiş babayı devirdi. O anda İlyon duygulardan yoksun olsa da sanki hissetmiş gibi bu darbeyi, tepesi alev alev temellerine eğildi ve tüyler ürperten bir çatırtıyla Pirus'un kulağını tutsak aldı. Temellerine eğildi, Troya surları yanarak yıkılıyor ve Pirus bir an hareketsiz kalıyor. O da ne? İhtiyar Priamos'un süt beyaz başına inmekte olan kılıç havada takılıp kaldı sanki. Ve bir zorba tablosu gibi öyle dondu Pirus. İradesini ve ödevini umursamaz bir halde dura kaldı. Ama hani fırtınadan önce hep bir sessizlik kaplar ya gökleri. Bulutlar öyle asılı kalır. Azgın rüzgarların dili tutulur. Aşağıdaki yer küre ölüm sessizliğine bürünür ve ansızın müthiş bir gümbürtü kopar ve ikiye ayırıverir toprağı. İşte Pirus da bir an durakladıktan sonra intikam duyguları bilenmiş olarak davrandı. Ucundan kan damlayan kılıcını Priamos'un tepesine öyle amansızca indirdi ki Kiklops bile Mars'a yaptığı zırhı döver ve kılıç işlemez hale getirirken böylesine hırsla vurmamıştı çekiciyle. Kiklops'un çekiçleri. Mitolojiye göre Kiklops alnının ortasında tek gözü olan bir devdi, tepe göz. Ateş ve demirciler tanrısı Volkan tanrılara ve bu arada savaş tanrısı Mars'a silah yaparken Kiklops ona yardımcı olmuştu. Uzaklaş, çekil git artık. Talih denen sürtük. Ey tanrılar toplanın, gücümü alın elinden şunun. Kırın çarkının çubuklarını, çıtalarını. Yuvarlayın gitsin boş çemberi göklerin bayırından. Bırakın zebanilerin yanına kadar insin. Polonius. Fazla uzun kaçtı bu. Hamlet. Berbere gitmesi gerek senin sakalınla birlikte. Haydi devam etsene. Ona bakma. Dans veya açık saçık hikaye dışında her şey uyutur onu. Devam devam, Hekuba'ya gel. Hekuba, İlyada'da Priamos'un karısı, Hektor'un annesi. Birinci oyuncu. Ama heyhat, kim görse o sıra o peçeli kraliçeyi? Hamlet, peçeli kraliçe? Polonius, bu güzel işte, peçeli kraliçe güzel. Birinci oyuncu. Çıplak ayaklarıyla sağa sola koşarken, gözlerinden dökülen yaşlarla, alevleri söndürmeye çalışırken sanki daha dün taç taşıyan başı örtülü, incecik ve doğurmaktan yıpranmış kasıklarında giysi yerine korkuyla dışarı uğrarken alelacele buluşturulmuş bir battaniye sarılı. Kim görse bunu zehire banılmış dille bu taliye karşı ayaklanma farz oldu derdi. Pirus, Hekuba'nın kocasını acımasızca aşağılar, bedenini parça parça doğrarken kadıncağızın acı çığlıkları, ölümlülerin yaşamı tanrıları biraz olsun ilgilendiriyorsa, göklerin yanan gözlerini bile yaşartır. Göklerin yanan gözleri yıldızlar. Tanrıları duygulandırmaya yeterdi. Polonius, bakın rengi attı, gözleri yaşardı. Lütfen bıraksın artık. Hamlet, haydi yeter, gerisini sonra getirirsin. Sayın Lordum, oyuncuların iyi ağırlanmasını sağlarsınız değil mi? Duydunuz mu? İyi bakılsın onlara. Çünkü çağın kısa ve özlü tarihçesidir onlar. Mezar yazıtın kötü olsa da olur. Yeter ki bu oyuncular kötü konuşmasın hakkında. Polonius. Lordum, layık oldukları muameleyi göreceklerdir benden. Hamlet. Hey ulu tanrım, çok daha iyisini göstereceksin be adam. Her insana hak ettiği muameleyi yaparsan kırbaçtan kim kurtulur sanıyorsun? Sen kendi şeref ve mevkine göre davran onlara. Ne kadar az hak ederlerse senin cömertliğinin değeri o kadar yükselir. İçeri götür onları. Polonius. Gelin efendiler. Hamlet. Onunla gidin dostlar. Yarın bir oyun dinleyelim sizden. Ötekilere duyurmadan birinci oyuncuya. Bana bak ihtiyar dostum. Gonzago'nun katlini oynayabilir misiniz? Birinci oyuncu. Oynarız lordum. Hamlet. Yarın geceye onu hazırlayın. Gerektiğinde bir düzine ya da 16 dizelik bir konuşmayı ezberleyip araya sokabilirsiniz değil mi? Bu bölümü ben yazacağım. Birinci oyuncu. Olur lordum. Hamlet. Çok güzel. Şu lordu izleyin ama onu taklit filan edip eğlenmeye kalkmayın. Polonius ve oyuncular çıkar. Hamlet. Sevgili dostlar, akşama kadar sizden ayrılıyorum. Elzinar'a hoş geldiniz. Rosencrantz. Peki lordum. Hamlet. Haydi öyleyse, Tanrı sizinle olsun. Rosencrantz ile Guildenstern çıkar. Şimdi yalnızım artık. Ah ne düzenbaz, ne ruhsuz bir alçağım ben. Akıl almaz şey değil mi şu oyuncunun yaptığı? Yalnızca bir masalda, bir tutkular rüyasında, hayal gücüyle zihnine ve bedenine böyle hakim olması, yüzünün rengini soldurup gözlerini yaşartması, sesini kısarak kaptırıp gitmesi kendini, hayalin buyruğuna bedenin tüm ifade gücüyle uyması ne müthiş. Ve hepsi bir hiç için, Hekuba için. Hekuba'dan ona ne? Ya da ondan Hekuba'ya? Ki Hekuba için gözyaşı döksün. Ne yapardı acaba? Coşkuya kapılmak için bendeki gerekçe onda olsaydı. Sahneyi gözyaşlarına boğardı. Konuşmasının dehşetinden herkesin kulakları çatlardı. Suçluları çıldırtır, suçsuzların rengini sarartır, aradaki habersizlerin kafasını allak bullak ederdi. Gözlerle kulakların işlevini şaşırtırdı. Oysa ben uyuşuk, miskin bir sefil, hayalcinin biriyim. Haklı gerekçem bile kımıldatamıyor beni. Hiçbir söz çıkmıyor ağzımdan. Malı, canı, her şeyi alınan, haince yok edilen bir kral için bile. Korkak mıyım ben? Hani bana alçak diyen yok mu? Yok mu kafamı kıracak? Sakalımı yolup suratıma geri üfleyecek? Burnumu kıstırıp vuracak? Gırtlağımdan içeri ciğerlerime kadar yalancı diye bağıracak? Kimse yok mu bunu yapacak bana? Ha? Allah kahretsin. Ciğerim güvercin ciğeri. Safra salgılamıyor. Kinlenip karşı çıkamıyorum haksızlığa. Oysa gökte uçan çaylakları bu sefilin bağırsaklarıyla çoktan semirtmeliydim. Eli kanlı sapık alçak. Vicdansız, hain, ahlaksız, insanlık dışı alçak. Oh intikam. Şu işe bakın ne eşeğim. Bu çok güzel işte. Ben katledilmiş sevgili bir babanın oğlu. Hem cennet hem cehennem öcünü al derken kalbimi kahpeler gibi lafla ortaya seriyorum. Sonra sövüp saymaya başlıyorum. Bir sokak kadını, bir sürtük gibi. Ayıp, ayıp. Haydi beynim, iş başına. Duydum ki suçlu kişiler oyun seyrederken kimi sahnelerin oynanışındaki ustalıktan öylesine derinden çarpılırlarmış ki o anda içlerindeki kötülüğü açığa vururlarmış. Çünkü cinayet dili olmasa da mucizelerde ele verir kendini. Şu oyunculardan amcamın önünde babamın öldürülüşü gibi bir şey oynamalarını isteyeceğim. Amcamın tepkisini gözleyip acıyı duyana kadar yarasını yoklayacağım. Eğer irkilirse ne yapacağımı biliyorum. Gördüğüm hayalet şeytan olabilir. Şeytan göze hoş gelen kalıplara girebildiğine göre, evet belki de zayıflığımdan ve melankolimden yararlanıyor. Melankolimden, Elizabeth devri inancına göre bir tür safranın vücuttaki aşırı birikimi melankoliye yol açarmış. Melankolik kişilerin sık sık hayal gördüğüne, akli dengelerinin çabuk bozulduğuna ve bu nedenle şeytanın eline çabuk düştüklerine inanılırmış. Bu gibileri kolay etkisi altına aldığından beni aldatarak cehennemlik etmek istiyor. Daha geçerli kanıtlar bulmalıyım. Her şey oyunda bitiyor. Kralın vicdanını ele geçirmenin yolu oyundan geçiyor. Çıkar. Üçüncü perde. Birinci sahne. Sarayda bir salon. Kral ile kraliçe. Polonius, Ophelia, Rosencrantz, Guildenstern, Lordlar. Kral. Konuşma arasında öğrenemediniz mi? Niye takınıyormuş bu tuhaf tavırları, bu taşkın ve tehlikeli çılgınlıkla huzurlu günlerini zehir ediyormuş kendine? Rosencrantz. Kafasının karışık olduğunu kabul ediyor ama nedenini kesinlikle açıklamıyor. Guildenstern. Sorgulanmaya gelmiyor. Gerçekten ne düşündüğünü öğrenmek istediğimizde hemen ustalıkla çılgınlığa döküyor işi ve konuyu geçiştiriyor. Kraliçe. Sizi iyi karşıladı mı? Rosencrantz, çok efendici. Guildenstern, ama kendini epeyce zorladığı belliydi. Rosencrantz, soru sormakta cimri, sorularımıza cevap vermekte çok cömertti. Kraliçe, onu biraz eğlenmeye kandırabildiniz mi? Rosencrantz, bayan, buraya gelirken yolda oyunculara rastlamıştık. Onlardan söz ettik. Bunu duyunca birden bir sevinç ışığı parladı sanki içinde. Oyuncular şimdi burada, sarayda ve sanırım bu gece Hamlet'e bir oyun sunmaları kararlaştırıldı. Polonius, çok doğru. Siz majesteleri de gelsin, konuyu duysun ve görsün diliyor. Kral, tüm kalbimle. Onu böyle görmek beni ayrıca çok sevindirdi. Sayın baylar, biraz daha teşvik edin onu. Bu gibi eğlencelere katılmasını sağlayın. Rosencrantz, olur lordum. Rosencrantz, Guildenstern ve lordlar çıkar. Kral, sevgili Gertrude, sen de bizi yalnız bırak. Hamlet'in buraya gelmesini ayarladık. Sanki tesadüfen olmuş gibi Ophelia ile karşılaşsın diye. Ophelia'nın babasıyla ben şartlar gereği casusluk yapmak için görülmeden görebilecek bir yere gizleneceğiz. Bakışmalarını açıkça değerlendirmeye çalışacağız. Bakalım Hamlet'in tavırlarından anlayabilecek miyiz? Aşk yüzünden mi düştü bu duruma yoksa başka nedenle mi? Kraliçe, nasıl isterseniz. Sana gelince Ophelia, Ophelia'nın bu sahnede biraz açıkta durduğu ve hazırlanan plandan haberi olmadığı anlaşılıyor. Dilerim Hamlet'in çılgınlığının kaynağı senin tatlı güzelliklerin olsun. Belki böylelikle senin erdemlerin onu yine eski haline getirir ve ikimiz için de hayırlı olur sonu. Ophelia, inşallah öyle olur efendim. Kraliçe çıkar. Polonius, Ophelia şuraya gel. Efendim buyurun, böyle gizlenelim biz de. Ophelia'ya, şu kitabı oku. Bu uğraş buradaki yalnızlığını da açıklar. Tecrübeyle sabit ki imanlı bir yüz ve dindar davranışlarla şeytanın üzerine bile bir kat şeker çekmek mümkün. Kral, ah ne kadar doğru. Kendi kendine, nasıl da kırbaç gibi şakladı bu sözler vicdanımda. Şu boyalı sözlerimle yaptığım işleri kıyaslıyorum da. Yosma'nın boyayla güzelleşmiş yüzü bile o kadar çirkin olamaz gibi geliyor bana. Ah ne ağır bir yük bu. Polonius, sesini duydum, geliyor, çekilelim lordum. Kral ile Polonius çıkar, Hamlet girer. Hamlet, var olmak ya da olmamak, mesele bu. Gözü dönmüş talihin sapanına, oklarına, için için katlanmak mı daha soylu? Yoksa bir dertler denizine karşı silaha sarılıp son vermek mi onlara? Ölmek, uyumak, hepsi bu. Ve bir uykuyla yürek sızısına ve bedeni bekleyen binlerce doğal darbeye son verdik diyebilmek. Hangi insan gönülden istemezdi bu bitişi? Ölmek, uyumak, uyumak belki rüya görmek. Ha, işte burada. Çünkü o ölüm uykusunda şu fani bedenden sıyrılıp çıktığımızda göreceğimiz rüyalar bizi duraksatır ister istemez. İşte felaketi onca uzun ömürlü kılan da bu. Kim katlanırdı yoksa zamanın kırbaçlarına, küfürlerine, zorbanın haksızlığına, kibirli adamın hakaretine, hor görülen aşkın acılarına, adaletin gecikmesine, devlet görevlisinin kendini bilmezliğine, sabırla bekleyen erdemli kişinin değersiz insanlardan gördüğü muameleye. İnsan yalın bir hançer darbesiyle hesabı kesebilecekken, kim katlanırdı bu yorgun yaşamın yükü altında homurdanıp terlemeye, ölümden sonraki bir şeyin korkusu olmasaydı. Sınırlarını bir geçenin bir daha dönmediği, o bilinmeyen ülkenin korkusu kafamızı karıştırıp, bizleri tanımadığımız dertlere koşup gitmektense, başımızdakilere katlanmak zorunda bırakmasaydı. İşte bunları düşündükçe, ödlek olup çıkıyoruz hepimiz. Ve işte böyle kararlılığın doğal rengi, endişenin soluk gölgesiyle bozuluyor. Bulutları hedef alan büyük ve iddialı atılımlar bu yüzden yörüngesinden sapıyor. Ve bir girişim olmaktan çıkıyor adları. Hey, o da kim? Güzel Ophelia. Peri kızı, dualarında benim günahlarımı da unutma. Ophelia, sayın lordum nasıllar bugünlerde? Hamlet, naçizane teşekkür ederim size. İyi, iyi, iyi. Ophelia, lordum size uzun zamandır iade etmek istediğim yadigarlarınız var bende. Lütfen şimdi alır mısınız onları? Hamlet, ben mi? Hayır alamam. Ben size hiçbir şey vermedim ki. Ophelia, lordum verdiğinizi çok iyi biliyorsunuz. Üstelik öyle tatlı sözler de çıkmıştı ki ağzınızdan. Çok daha değerli kılmıştı onları. Güzel kokuları gitti artık. Alın bunları geri. Çünkü soylu kişi için armağanı veren artık sevmiyorsa değerli armağanın değeri kalmaz. Buyurun lordum. Hamlet. Haha, sen iffetli misin? Ophelia. Efendim lordum. Hamlet. Güzel misin sen? Ophelia. Sayın lordum ne demek istiyor acaba? Hamlet. Yani sen iffetli ve güzelsen namusun güzelliğinle konuşmamalı. Ophelia. Güzellik iffetten iyisini bulabilir mi lordum görüşmek için? Hamlet. Ah tabii. Öyle güçlüdür ki güzellik, iffet onu kendine benzetemeden o iffeti çöp çatana döndürüverir. Eskiden bu bir paradokstu. Ama artık kanıtlandı. Bir zamanlar sevmiştim seni. Ophelia. Gerçekten lordum, inandırmıştınız beni buna. Hamlet, bana inanmayacaktın. Eski ağaca ne denli doğruluk aşılansa da kendi hamurundan kalır biraz. Eski ağaca Hamlet annesinden kendisine geçen hamurdan söz ediyor. Seni sevmemiştim. Ophelia, daha çok aldanmışım öyleyse. Hamlet, git manastıra kapan. Kalıp da günahkar yetiştirmenin ne gereği var? Orta dürüstlükte biriyim ben ama öyle şeylerle suçlayabilirim ki kendimi, anam beni doğurmamış olsaydı daha iyi olurdu diyorum. Mağrurum, kinciyim, ihtiraslıyım ve daha öyle suçlar var ki içimde, ne düşünce yeter onları anlatmaya, ne hayal onlara biçim vermeye, ne de zaman onları işlemeye. Benim gibilerin yerle gök arasında sürünüp durmalarının ne anlamı var? Sıradan sefilleriz hepimiz, hiçbirimize inanma. Sen manastırın yolunu tut. Baban nerede? Ophelia. Evde lordum. Hamlet. Kapıları kapatın üstüne de sadece evinde oynasın soytarı rolünü. Elveda. Ophelia. Oh sevgili tanrım ona yardımcı ol. Hamlet. Eğer bir gün evlenirsen şu beddua benden sana çeyiz olsun. Buz kadar el değmemiş, kar gibi temiz olsan da iftiranın elinden kaçamayacaksın. Manastıra at kendini. Haydi elveda. İlle de evleneceksen bir budalayla evlen. Çünkü aklı başında erkekler sizin onları nasıl maskaraya çevirdiğinizi çok iyi bilir. Maskara, kocalarınızı boynuzlayarak maskara ettiğinizi diyor olabilir. Manastıra, haydi çabuk ol, elveda. Ophelia, ey göksel güçler, aklını verin ona. Hamlet, boyalarını filan da duymadım sanma. Tanrı size bir yüz vermiş, siz bir başkasını yapıyorsunuz kendinize. Çalkalıyor, kırıtıyor, havalı konuşuyorsunuz.